Paris bir şenliktir, Hemingway. İkinci kaset, ikinci yüz. Sayfa 96. Burası yoksul bir bölge değil mi? Evet, ama çok şirin. Kahvelerde çalışırım, bölgenin dışındayım. Bu giysilerle mi dolaşıyorsunuz? Hayır, bu benim kahve elbisem. Çok hoş, dedi kızlardan biri. Kahve yaşamını görmek isterim. Sen istemez misin? İsterim, dedi diğeri. Adreslerini aldım ve onları arayacağıma söz verdim. Hoş kızlardı. Walsh ve Ezra'ya veda ettim. Walsh hala büyük bir hararetle Ezra ile konuşuyordu. Unutma, dedi kızlardan biri. Nasıl unuturum, dedim. Ve ikisiyle de tokalaştım. Walsh hakkında Ezra'dan duyduğum şey, onun bazı hanım hayranları ve genç şairler tarafından kefalet ödenerek Claridge'den çıkarıldığıydı. Sonra duyduğum başka bir şey de bazı çevrelerin mali desteğine sahip olduğu ve çevredeki bir dergide editör olarak çalışmaya başlayacağıydı. O sıralarda editörlüğü Scottfield Tyre tarafından yapılan Amerikan dergisi Dial, bir yazar tarafından yapılan mektup derlemelerine yıllık $1000 ödül verdi. Bu o günlerde sıradan bir yazar için büyük bir rakamdı. Prestiji artırıyordu. Ödül çok değişik kişilere veriliyordu. Layık olanlara tabii. O günlerde iki kişi günde $5 çok rahat bir şekilde yaşayabilir ve yolculuk yapabilirdi. Editörlerden birinin Walsh olduğu derginin ilk 4 sayı sonunda yapıtları en iyi olarak seçilen, yazara oldukça büyük bir ödül verileceği iddia ediliyordu. Haberlerin dedikodu olduğu söylenemezdi. Bizi umutlandırdı ve onun her yönden güvenilir olduğuna inandık. Editör Walsh hakkında bir şey söylemek için henüz çok erkendi. İddia edilen ödül hakkındaki söylenenleri duyduktan kısa bir süre sonra Walsh beni Saint Michel civarındaki en iyi ve çok pahalı lokantada öğle yemeğine davet etti. Yemekle birlikte bir şişe Poli Fuys de ısmarladık. Walsh kibarca olayı sonuçlandırmaya başladı. Beni atlatmaya çalışıyor gibi görünüyordu. Ben bir düzine daha istiridye yemek istiyordum. Ismarladı ve ben istiridyeyi çok sevdiğimi söyledim. Benimle birlikteyken ölüm için yaratılmış gibi durmuyordu. Bu yalnızca bir inanıştı. Aldattığını bildiğimi biliyordu. Bu bir aldatmaca değil, öldürmeydi. Öksürmeye çalışmadığı için ona minnettardım. İkinci düzene istiridyeyi de yemeye başladım. Onları gümüş tabaktaki buzların arasından alıyor, inanılmayacak güzellikteki kahverengi köşelerini seyrediyor, üzerlerine limon sıkıp kabuklarından ayırarak ağzıma atıyordum. Ezra büyük bir ozan, dedi koyu şairane gözleriyle bana bakarak. Evet, dedim ve iyi bir adam. Soylu, dedi. Gerçek bir soylu. Ezra'nın yüceliğini överek bir süre sessizce yiyip içtik. Ezra'yı özledim ve yanımda olmasını istedim. Çünkü o da böyle güzel yemeklere para veremezdi. Joyce da büyük, dedi. Büyük, büyük. Evet, dedim ve iyi bir arkadaş. Ulysses'i bitirmesinden sonra işte İlerleme adlı kitabına başlamadan önce o mükemmel zamanda onunla çok iyi arkadaş olmuştuk. Joyce'u düşündüm ve pek çok şey anımsadım. Onunkiler daha iyi, dedi. Sanırım, dedim. Zamanımızın trajedisi, dedi bana bakarak. Herkesin hata yaptığı şeyler var, dedim yemeği hazmetmeye çalışırken. Sizin yok. Bütün çekiciliğini hatta daha fazlasını ortaya koymuştu. Ölüm için yaratılmadığımı kastediyorsunuz. Hayır, yaşamak için yaratılmışsınız, diye ekledi. Zamana bırakın, dedim. Biftek istedi. Ben de iki alabalık istedim. Kırmızı şarapla aran nasıl, diye sordu. Ismarladıklarımız geldi ve bir şişe şarap ısmarladık. Yemekten sonra rıhtımda uzun bir yürüyüş yapıp eve öyle gitmeyi düşünüyordum. O uyabilir veya istediği herhangi bir şeyi yapabilirdi. Ben çeşitli yerlere gitmeliydim. Yemeği bitirdikten sonra şarap geldi. Sözü uzatmanın gereği yok, dedi. Ödülü kazananın siz olduğunu biliyor musunuz? Ben mi? Dedim. Niye? Siz kazandınız, dedi. Ve yazılarım hakkında konuşmaya başladı. Ben dinlenmeyi bıraktım. Kişilerin yüzüme karşı yapıtlarımdan söz etmesi beni rahatsız ediyordu. Yüzünü ve ölü bakışlarını süzdüm. Ve hilenle beni aldatanı aldattın diye düşündüm, tozlu yolda bir müfreze gördüm. Ölüm ve kötülük için yaratılmış bir üçüncüsünü, ama onlarda bundan bir eser yoktu, yalnızca toz vardı. Adamlar kandırılıyorlardı, ölümden para kazanıyorlardı. Şimdi aldatılıyordum ama ölüm aldatmıyor, geliyordu. Hak ettiğimi sanmıyorum Ernest, dedim. Nefret ettiğim adımla ona seslenerek. Üstelik pek ahlaka uygun değil Ernest. İkimizin de adının aynı olması ne kadar tuhaf. Evet Ernest, dedim. Yaşamamız gereken ad. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Ernest. Evet Ernest, diyerek kederli İrlanda anlayışıyla yakındı. Ona ve dergisine karşı nazik davranıyordum. Kanama geçirip Paris'ten ayrıldığında İngilizce bilmeyen matbaacılara yardımcı olmamı söyledi. Ben de yardımcı oldum. Kanamalardan birini gördüm. Çok ağırdı. Bir gün bu kanamalar yüzünden öleceğini biliyordum. Yaşamımın bu en kötü anında ona Ernest demek hoşuma gitti. Aynı zamanda ona editörlüğünü de beğendim ve takdirle izledim. İyi bir dergi kurmak ve yazarlara yüksek ücretler ödemek istiyordu. Bir gün uzun bir süre sonra Saint Germain Bulvarı'nda Joyce'la karşılaştım. De Magots'a gidip sherry içtik. Gerçi kitaplarda onun yalnızca beyaz İsviçre şarabı içtiğini okursunuz hep. Baş nasıl, dedi. Ölümle burun buruna, dedim. Ödülü sana vaat etti mi? Evet. Düşünmüştüm, dedi. Sana da mı vaat etti, dedim. Evet, dedi. Bir süre sonra Pandot'a da mı vaat etmiş, diye sordu. Bilmiyorum. Sormamak daha iyi, dedi. Orada kestik. Ona Vash'la Ezra'nın stüdyosundaki karşılaşımı ve kızları anlattım. Bu Joyce'u mutlu etti. Evan Shipman Dilas'ta. Sylvia Beach'in kütüphanesini bulduğum günden sonra Turgenev'in bütün yapıtlarını, Gogol'un İngilizce yayımlanmış yapıtlarını ve Chekhov'un İngilizce'ye çevrilmiş yapıtlarını okudum. Paris'e gelmeden önce Toronto'da ilk bir kısa öykü yazarı olan Catherine Mansfield'ı keşfettim. Chekhov'dan sonra onun öykülerini okumak gibi iyi ve basit bir yazar olan bir doktor tanımak gibi bir şeydi. Mansfield biraya benziyordu. Bira içmek su içmekten daha iyiydi. Ama Chekhov berraklığı dışında suya benzemiyordu. Yalnızca makaleye benzeyen öyküleri vardı. Ama en güzelleri de onlardı. Dostoyevski'nin yapıtlarında inanılamayacak, inanılmayan şeyler vardı. Ama onlar o kadar doğruydu ki okuduğunuz zaman sizi değiştirirdi. Zayıflık ve güçlülük, iyilik ve kötülük, kumar hepsi ondaydı. Turgenev'in yapıtlarında pek çok doğa betimlemeleriyle karşılaşırdınız. Toplum hareketleri, savaş alanları, subaylar, insanlar ve kavga Tolstoy'da vardır. Tolstoy, Stephen Kerr'ın Civil War, Sivil Savaş, daha önce savaşla karşılaşmamış, savaşı yalnızca fotoğraflarda görmüş, kitaplarda ve tarih dersinde okumuş hasta çocuğun görkemli betimlemesine benzetmişti. Onu büyük babamın evinde okumuştum. Stendhal'ın Kartsutu Parm, Parma Manastırı adlı romanını okuyuncaya kadar Tolstoy'unkiler dışında hiç savaş kitabı okumamıştım. Bu sıkıcı kitapta tesadüfen Waterloo'nun nedeni anlatılmıştı. Yoksulluğun sorun olmadığı Paris gibi bir kentte çalışmanın ve iyi yaşamanın tek yolu olan kitapların dünyasına dalmak bize verilen bir hazine gibiydi. Yolculuk yaparken de hazinenizi yanınızda götürebilirdiniz. İsveç ve İtalya'da yaşadığımız dağlarda Vorarlberg, Schruns'ta her zaman kitaplar vardı. Öyle ki bulduğunuz yeni bir dünyada yaşardınız. Karda, ormanda, buzulda, kış sorunlarında, sığınakta, Rus yazarlarının size verdiği bir dünyada, mükemmel bir dünyada yaşardınız. İlk önce Ruslar vardı, sonra diğerleri. Ama uzunca bir süre en büyük olanlar Rus yazarlarıydı. Ezra ile tenis oynamaktan dönerken, Aragon bulvarında stüdyoya bir kadeh içmeye girerken, ona Dostoyevski'nin hakkında ne düşündüğünü sorduğumu anımsıyorum. Sana doğruyu söylemeliyim, dedi Ezra. Rus yazarlarını okumadım. Yalın bir yanıttı ve başka bir şey söylemedi. Ama ben kendimi çok kötü hissettim. Sevdiğim, eleştirilerine güvendiğim, bana sıfatlara güvenmemeyi öğreten bir adamdan, kişileri yaşama döndürmüş, kimsenin yapmadığını yapmış biri hakkında görüşlerini söylemesini istediğimde beni düş kırıklığına uğratmıştı. Fransızcaya bağlı kal, daha çok şey öğrenirsin. Biliyorum, dedim. Her yerde çok şey öğrenirim. Ezra'nın stüdyosundan ayrıldıktan sonra yol boyunca çevreyi seyrederek bıçkıhaneye doğru yürüdüm. Eve girip seslendim ama kimse yoktu. "Bayan bebekle birlikte dışarı çıktı," dedi bıçkıhane sahibinin karısı. Pirinç sarısı saçlarıyla güçlü ve tombul bir kadındı. "Teşekkür ettim." "Sizi genç bir adam görmek istedi," dedi. Beyefendi yerine genç adam diyerek Lilas'ta olacağını söyledi. "Çok teşekkür ederim. Karım gelince lütfen Lilas'ta olduğumu söyleyin." "Arkadaşlarıyla gitti," dedi. Ve yüksek basamağa çıkmak için eteğini toplayıp kapıyı kapatmadan gitti. Uzun, lekeli, yassı evlerin arasında yürüdüm. Açık, güneşli havada sağa döndüm ve Lilas'ın alacakaranlığına daldım. İçeride tanıdığım kimse yoktu. Terasa çıktım ve Evan Shipman'ı beklerken buldum. İyi bir şairdi. Atları tanır, onlara özen gösterir, yazı ve resimle uğraşırdı. Ayağa kalktı ve ben onu gördüm. Gömleği kirliydi ve yakası aşınmıştı. Kravata dikkatlice bağlanmıştı. Üzerinde eski ve buruşuk bir giysi vardı. Elleri saçlarından daha koyu renkti. Tırnakları kirliydi. Sevimli, etkili bir şekilde gülümserken dişlerini göstermemek için ağzını kapalı tutuyordu. "Sizi görmek ne iyi," dedi. "Nasılsın Evan?" diye sordum. "Biraz kötü," dedi. "Siz nasılsınız?" "İyi," dedim. "Sen geldiğinde Ezra ile tenis oynuyorduk." "Ezra iyi mi?" "İyi." "Sevindim. Sanırım oturduğunuz yerin sahibinin karısı beni pek sevmedi. Sizi yukarıda beklememe izin vermedi." "Onunla bu konuyu konuşurum," dedim. "Önemli değil. Ben her zaman burada bekleyebilirim. Güneşin altında olmak çok zevkli değil mi?" "Şimdi sonbahar," dedim. "Bana göre çok ince giyiniyorsunuz." "Yalnızca akşamları serin oluyor," dedi Evan. "Paltomu giyeceğim." "Nerede olduğunu biliyor musun?" "Hayır, ama güvenli bir yerde." "Nereden biliyorsun?" "Çünkü şiirleri onun içine koydum." Dudaklarını kapalı tutarak içten bir şekilde güldü. "Benimle viski içer misin?" "Tabii." "Jean," Evan garsona seslendi. "İki viski lütfen." Jean şişeyi, iki bardak ve hesabı getirdi. Ölçülü bardak kullanıyordu. Bardakların dörtte üçü doluncaya kadar viski koyuyordu. Jean sık sık gelen ve onunla birlikte Montreux'daki bahçesinde çalışan Evan'ı seviyordu. "Çok koymamalısın," dedi Evan uzun boylu yaşlı garsona. Su ekledik ve Evan ilk yudumu dikkatli al, özenle hazırlanmış, bizi bir süre ısıtır," dedi. "Kendine iyi bakıyor musun?" "Evet, gerçekten. Başka bir şeyler konuşalım, olur mu?" Terasta oturan başka kimse yoktu ve viski ikimizi de ısıtıyordu. Ben ondan daha kalın giyinmiştim. Üzerimde fanila, gömlek ve mavi bir denizci kazağı vardı. "Dostoyevski hakkında düşünüyorum," dedim. "Bir adam nasıl bu kadar kötü, inanılamayacak derecede kötü yazar da insanı derinden etkiler?" "Anlaşılmaz," dedi. "Tolstoy'a iyi yapıtlar yazdırdı." "Biliyorum. Konstans Garnet'in çevresini edininceye kadar kaç kez Savaş ve Barış'ı okumaya çalıştım." "İyi olduğunu söylüyorlar," dedi Evan. "Gerçi Rusça bilmem ama öyle olduğundan eminim. Ama ikimiz de çevirileri biliyoruz. Sanırım en iyi romanı ve yeniden okunabilir." "Biliyorum," dedim. "Ama Dostoyevski'yi tekrar tekrar okuyamazsın. Bir yolculukta Suç ve Ceza yanımdaydı. Shurun's'ta kitapları bıraktığımızda okuyacak başka bir şey kalmadığı halde onu yeniden okuyamadım. Tavşinitz'de Trollope'un birkaç yapıtını buluncaya kadar Avusturya gazetelerini okuyup Almanca çalıştım." "Tanrı Tavşinitz'e nur saçmış," dedi Evan. Viski ısıtıcı etkisini yitirmişti. Su eklenince zayıflamıştı. "Dostoyevski garip," diye devam etti. "Kötülüklerde ve azizliklerde çok iyi. Çok mükemmel azizlikler yapıyor. Yeniden okuyamamanız çok kötü." "Karamazov kardeşleri yeniden okuyacağım. Sanırım benim hatam." "Onun bir kısmını okuyabilirsin, çoğunu. Ama o zaman sinirlenmeye başlarsın. Büyüklüğüne bir şey demem. Bir kez okuduğumuz için şanslıyız. Belki ileride iyi çevresi yapılır." "Ama sinirlenme. Çalışacağım. Daha önce okuduğumu anımsamamayı başarabilirsem okurum." "İyi, viskilerimizi içelim." "Yapmak için çok uğraştı," dedim. "Her zaman uğraşır," dedi Evan. "Nasıl?" "Yönetmeliği değiştiriyorlar," dedi. Yeni patronlar para harcayacak değişik müşterileri sahip olmak ve onları Amerikan bara koymak istiyorlar. Garsonlar beyaz ceket giyecekler ve bıyıklarını kesmeye hazır olacaklarmış. Andre ve Jana bunu yapamazlar. Yapmamalılar ama yapacaklar. Yaşamı boyunca Jana'nın bıyıkları vardı. Ağır süvari bıyığı. O bir süvariydi. Kesmek zorunda kalacak. Viskinin son yudumunu içtik. Bir tane daha Monsieur? Jean sordu. Bir viski Monsieur Shipman? Bıyıklar onun yüzünün bir parçasıydı. Onu yapma Jean, değişiklik yapma. Değişiklik yok, dedi yumuşak bir sesle. Kahveye girdi ve bir süre sonra viski şişesi ve bardaklarla geldi. Bardakları viskiyle doldurdu ve geri kalanı kahveye geri götürdü. Dostoyevski'nin Jean'ı tanımaması çok iyi, yoksa içkiden ölebilirdi. Biz ne yapıyoruz? Dedim. İç, dedi. Bu protesto, direkt eylem. Ertesi pazartesi çalışmak için oraya gittiğimde Andre bana Bovril getirdi. Sarışın, kısa boyluydu. Bıyıkları güzeldi. Beyaz Amerikan bar elbisesi giymişti. Jean, yarıma kadar yok. İyi mi? Kendine gelmesi çok uzun zaman aldı. Savaşta süvariydi. Kötü yaralandı. Bilmiyordum. Onur madalyası aldı. Yarası o kadar da ağır değildi. Selamımı söyle. Tabii, dedi. Sanırım kendisini toparlamasına az bir şey kaldı. Mr. Shipman'ın da selamını söyle. Mr. Shipman onunla, dedi. Bahçede çalışıyorlar. Günahın elçisi. Rapolla'ya gitmek için Notre Dame de Champs'tan ayrılmadan önce Ezra'nın bana söylediği son şey şuydu. Bu afyon kavanozunu saklamanı ve yalnızca gereksinmesi olduğu zaman Dunning'e vermeni istiyorum. Büyükçe bir kavanozdu ve kapağını açtığım zaman koyu, yapışkan bir şey görünürdü. Ve ham afyon kokardı. Ezra onu İtalyan bulvarının yakınındaki Opera Caddesi'nde bulunan Indianalı patrondan aldığını söyledi. Çok pahalıydı. Sanırım Birinci Dünya Savaşı ve sonrası kaçaklarının meskeni olan Hall in the Wall adlı bardan almıştı. Hall in the Wall kırmızı boyalı, dar bir pasajdan biraz daha büyük bir bardı ve İtalyan bulvarındaydı. Dunning, Rapshiver Dunning'ti. Afyon kullanan ve yemeği unutan bir şair. Çok fazla afyon aldığı zaman yalnızca süt içebiliyordu. Ve onun yapıtlarında güzellik bulan Ezra'ya kendisini sevdirdiği yer olan Terzarima'da yazardı. Ezra'nın stüdyosunun bulunduğu bölgede yaşardı ve Ezra Paris'ten ayrılmadan önce ölmek üzere olan Dunning'e yardım için beni çağırmıştı. Dunning ölüyor, bir an önce gel, diyen bir not almıştım. Dunning yatakta yatarken bir iskelete benziyordu. Kesinlikle yetersiz beslenmeden ölecekti. Ezra'yı seçkin sözcüklerle her insanın bir gün öleceğine, bunun kaçınılmaz olduğuna inandırmaya çalışıyordum. Dunning ile bir gece ölümü bekledikten sonra onu doktorların eline bıraktık ve tedavi için bir kliniğe yatırdık. Ezra masraflar için kefil oldu ve Dunning'in benim tanımadığım hayranlarından yardım aldı. Bana yalnızca güç bir iş olan esrardan kurtulmak bırakıldı. O Ezra tarafından verilen kutsal bir görevdi. Durumun ciddiyetini ve çok güç olacağını anladım. İş Ezra'nın kapıcısı gelip çalıştığım yerin penceresini çaldığında başladı. Dunning'in çatıda olduğunu ve düşebileceğini söyledi. Güç bir durumdu. Afyon kavanozunu alarak olaydan çok etkilenmiş kapıcı kadınla dışarı çıktık. Gereksinmesi olanı aldınız mı? Diye sordu. Evet dedim, güçlük çıkmayacak. Bay Pond çok ince biri, her şeyi düşünüyor dedi. Çok ince biri. Gerçekten her gün onu özlüyorum. İnşallah Dunning akıllıca hareket eder. Gerekeni yapacağım diye onu ikna etmeye çalıştım. Stüdyonun kapısına geldiğimizde kapıcı düşecek dedi. Geldiğimi bilmeli dedim. Dışarıdaki merdivenlerden Dunning'in bulunduğu yere tırmanmaya başladım ve kapıyı çaldım. Kapıyı açtı. Çok zayıftı ve alışılmamış derecede kötü görünüyordu. Ezra bunu size getirmemi söylemişti dedim ve kavanozu verdim. Ne olduğunu anlayacağınızı söyledi. Kavanozu alıp baktı ve sonra bana doğru fırlattı. Kavanoz pek anımsayamıyorum ama çeneme veya omurgama vurup merdivenlerden yuvarlandı. Orospu çocuğu, piç, dedi. Ezra gereksinmeniz olacağını söylemişti. Bir süt şişesi fırlatarak karşılık verdi. Gereksinmeniz olmadığından emin misiniz? Diye sordum. Başka bir süt şişesi fırlatıp kapıyı kapattı. Hafifçe çatlamış kavanozu alıp cebime koydum. Bay Pound'un hediyesini istemiyor, dedim kapıcıya. Belki sakinleşir, dedi. Belki kendinde bir miktar vardır, dedim. Zavallı Bay Dunning, dedi. Ezra'nın organize ettiği Dunning hayranları tekrar yardım topladılar. Benim ve kapıcının çabaları başarısızdı. Çatlamış kavanozu kağıtlarla güzelce sarıp sarmaladım ve bir çift eski potinin içine koydum. Yıllar sonra Evan Shipman ve ben kişisel eşyalarımı apartmandan taşırken potinler hala oradaydı ama kavanoz yoktu. Dunning'in bana niye süt şişesi attığını bilmiyordum. En azından o gece, ölümle boğuştuğu gece, döktüğüm dilleri anımsardı. Belki de yalnızca kişiliğimden hoşlanmıyordu. Belki Dunning beni şeytan veya polis olarak görmüştü. Yalnızca Ezra'nın birçok insana karşı olduğu gibi Dunning'e kibar davrandığını biliyordum. Ve daima Ezra'nın inandığı kadar iyi bir şair olduğunu umuyordum. Bir şair için Dunning süt şişelerini çok isabetli atıyordu. Ama iyi bir şair olan Ezra da çok iyi tenis oynardı. İyi bir şair olan ve şiirlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağıyla pek ilgilenmeyen Evan Dunning'in bana kaba davranmasının nedeninin bir giz olarak kalacağını söyledi. Yaşamımızda daha çok gizeme gereksinmenimiz var, demişti bir keresinde. Hırsız yazarlar, yayınlanmayan yapıtlar, şiirler, hepsi kaybettiğimiz şeyler. Bugün kuşkusuz geçim sorunu da var. Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald ile ilk karşılaştığımda tuhaf bir şey oldu. Scott'la birlikteyken birçok tuhaf şey oldu. Ama bu unutamadığım bir olaydı. Değersiz kişilerle oturduğum D'Alhambra'daki Dingo Bar'a geldi. Kendini ve yanındaki uzun boylu mutlu adamı, ünlü beyzbol oyuncusu Dunk Chaplin'i tanıttı. Beyzbol maçlarına ilgi duymazdım ve Dunk Chaplin'in adını daha önce işitmemiştim. Ama o olağanüstü iyi, rahat ve arkadaş canlısı bir insandı. Ve ben onu Scott'a yeğledim. Scott, yakışıklı güzel karışımı yüzüyle o zaman çocuk gibi duruyordu. Dalgalı saçları, geniş alnı, heyecanlandırıcı ve sevecen gözleri ve bir kızda bile güzel durabilecek bir ağzı vardı. Çenesi güzeldi. Güzel kulakları, yakışıklı ve özenilmemiş bir burnu vardı. Bu o güzel yüze eklenmemeliydi ama bu kalıtsaldı. Zarif saçları ve ağzı vardı. Onunla tanıştıktan sonra daha fazla dikkatinizi çekerdi. Onu görünce tuhaflaşmıştım. Bütün gün çok sıkı bir şekilde çalışmıştım. Burada Scott ve adını daha önce duymadığım ama şimdi arkadaş olduğumuz Dunk Chaplin'in orada bulunması mükemmel bir şeydi. Scott söyledikleri beni utandırıncaya kadar susmadı. Yapıtlarım hakkında konuşuyordu ve büyük sözler ediyordu. Dinlemek yerine yüzüne bakmamaya devam ettim. Baskı altındaydım. Bu yüze karşı övgü bir rezaletti. Scott şampanya ısmarladı. O, ben, Dunk ve birkaç kişi hep birlikte içtik. Dunk'la ben konuşmayı dikkatle dinlemiyorduk. Ben Scott'ı inceliyordum. Canlı yapısı, kötü bir şekli, yüzünün donukça bir tombulluğu vardı. Giysileri üzerine oturmuştu. Kolalı bir gömlek giymiş ve kravat takmıştı. Ona bakarak pek bir şey öğrenemedim. Güzel, şekilli elleri vardı. Çok küçük değildi. Bir tabureye oturduğunda bacaklarının çok kısa olduğunu fark ettim. Normal uzunlukta olsalar Scott'ın boyu 5-6 santim daha uzun olabilirdi. İlk şişe şampanyayı bitirip ikincisine başladık. Konuşma hala devam ediyordu. Dunk ve ben kendimizi daha rahat hissetmeye başlamıştık ve konuşmanın bitmesi çok iyi olmuştu. O zamana kadar benim büyük bir yazar oluşum, karımla yakın ve dostlarımızın arasındaydı. Scott'ın daha aynı düşüncede olmasına sevinmiştim. Aynı zamanda konuşmanın bitmesine de. Konuşmadan sonra soru faslı başladı. Konuşmayı izlemeden onu irdeleyebilirdiniz ama sorulardan kaçılamazdı. Kanımca Scott, yazarların gereksinimleri olan bilgileri arkadaşlarına ve tanışlarına direkt sorular sorarak edinebilirdi. Sorular direkti. Ernest, dedi. Sana Ernest diyebilirim, değil mi? Dunk'a sor, dedim. Aptallaşma, çok ciddiyim. Söyle, karın ve sen evlenmeden önce yattınız mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek. Anımsamıyorum. Ama böylesine önemli bir şeyi nasıl anımsamazsın? Bilmiyorum, dedim. Tuhaf değil mi? Tuhaftan daha kötü, dedi Scott. Anımsayabilmelisin. Üzgünüm. Denizciler gibi konuşma, dedi. Ciddi olmaya ve anımsamaya çalış. Hayır, dedim. umutsuz. Anımsamak için çaba harcasana. Yüksek sesle konuştuğumuzu düşündüm. Çevredekilerin onu duymasından endişe ediyordum. Ama öyle olacağını düşünmüyordum. Çünkü terlemeye başlamıştı. Ter ince küçük tanecikler halinde onun İrlandalılara benzeyen dudaklarına kadar indi. O arada gözlerimi yüzünden indirip kısa bacaklarına baktım. Sonra yüzüne bakmaya devam ettim. O sırada tuhaf bir şey oldu. Barda elinde şampanya bardağıyla otururken tombulluğu kayboluncaya kadar yüzünün derisi gerilir gibi oldu. Yüzü bir ölününküne benzemişti. Gözleri halsiz düştü ve donuklaştı. Bir ölününki gibi. Dudaklarının rengi uçtu. Rengi öylesine kayboldu ki muma benzedi. Gerçekten ölü bir insan yüzüne benziyordu. Bu benim yaratıcılığım değil. Gerçekten gözlerimin önünde yüzü ölü bir adamın yüzüne benzedi. Ona dönüştü. Scott, dedim. İyi misin? Yanıt vermedi ve yüzü iyice donuklaştı. Bir kliniğe götürsek iyi olacak, dedim. Dank Chaplin'e. Hayır, her şey yolunda. Ölüyor gibi. Hayır. Onu bir taksiye bindirdik. Ben endişeleniyordum ama Dank her şeyin yolunda olduğunu, telaşlanmamamı söylüyordu. Eve gittiği zaman kendine gelir, dedi. Öyle olmalıydı. Çünkü birkaç gün sonra onunla Clostre de Lilas'ta karşılaştık. Üzgün olduğumu söyledim. Herhalde konuşurken içkiyi çok kaçırmıştı. Üzgünümle ne kastediyorsun Ernest? Neden söz ediyorsun? Dingo bardaki akşamdan. Dingo'da benimle ilgili yanlış bir şey yoktu. Yanımdaki gaddar İngilizlerden kurtuldum ve eve gittim. Sen oradayken orada hiç İngiliz yoktu. Yalnızca barmen İngilizdi. Karıştırma. Kimlerden söz ettiğimi biliyorsun. Orada iki İngiliz'in daha bulunduğunu anımsadım. Evet, dedim, kuşkusuz. Kaba hareketleri olan şapkalı kız ve onunla birlikte içen aptal. Onlar senin arkadaşın olduklarını söylediler. Evet, o bazen çok kaba davranır. Anladınız. Bilmiyorum. Bu kahveyi niye sevdiğimi sordu. Ben ona kahvenin eski günlerinden söz etmeye başladım. Burası onun da hoşuna gitmeye başlamıştı. Ve orada oturduk. Bana sorular sordu. Yazarlar, basıncılar, yayın evleri, eleştirmenler. George Horace Lorman ve başarılı bir yazar olmanın ekonomik yanlarından söz etti. Alaycı, tatlı dilli, çekici ve sevimliydi. Önem vermeden konuşuyordu. Yazdığı şeylerin acılığından sıyrılmış olarak yeni kitabı hakkında konuşmanın iyi olacağını biliyordum. Öteki yapıtlarının acılıklarından kurtulmuştu. Gönderdiği kişiden döner dönmez yeni kitabı The Great Gatsby, Büyük Gatsby, okumamı istedi. Romanı hakkında söylediklerinden onun ne kadar iyi olduğunu anlamazdınız. Utangaç bir hali vardı. Bir şeyi çok iyi yapan insanların alçak gönüllüğü. Onun kitabı okuyabilmem için mümkün olduğu kadar kısa bir sürede getireceğini umuyordum. Scott, Maxwell Perkins'tan iyi basılmış oldukları halde kitapların çok satmadığını duyduğunu söyledi. O gün müydü yoksa başka bir gün müydü anımsamıyorum, bana Gilbert Saldes'in bir kitabının yeni basımını gösterdi. Gilbert Saldes daha iyi olsaydı kitap da daha iyi olabilirdi. Scott kitap iyi satılmadığı için üzülmüş ve şaşırmıştı. Lilas'ın terasında oturduğumuz akşamın gelişini, gelip geçenleri, ışık oyunlarını seyrettiğimiz gün iki viski soda içtiğimiz halde onda bir değişiklik yoktu. Bana utanç verici sorular sormadı, utandırıcı şeyler yapmadı. Normal, zeki ve etkileyici bir kişi gibi davrandı. Bana o ve karısı Zelda'nın kötü hava koşulları nedeniyle Renault marka otomobillerini Lyon'da bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi ve bana onunla birlikte trenle Lyon'a gidip arabayla Paris'e dönmeyi önerdi. Bahardı. Ülkenin en iyi zamanı olduğunu düşündüm. Mükemmel bir yolculuk yapabilirdik. Scott çok nazik hareket ediyordu. İki viski içmişti ve hala bir şey olmamıştı. Onun çekiciliği, iyiliği Dingo'daki akşamı kötü bir düş haline getirdi. Onun için istediği zaman onunla birlikte Lyon'a gitmenin hoşuma gideceğini söyledim. Ertesi gün buluşmaya karar verdik. Lyon'a sabah hareket edecek olan ekspres trenle gidecektik. Tren uygun bir saatte kalkıyor ve hızla gidiyordu. Yalnız Dijon'da duruyordu. Lyon'a gidip arabayı kontrol ettirip aksaklıklarını giderdikten sonra muhteşem bir akşam yemeği yemeyi ve sabah erkenden Paris'e dönmek için yola koyulmayı planladık. Yolculuk için hevesliyim. Yol arkadaşım yaşlı ve başarılı bir yazardı. Arabada konuşmaya başladığımda bilinmesi yararlı pek çok şey öğrenecektim. Scott'ı yaşlı bir yazar olarak düşünmek şimdi tuhaf geliyor. Ama o zaman henüz The Great Gatsby'yi okumamıştım. Onu çok eski bir yazar olarak düşünüyordum. Saturday Evening Post öykülerini 3 yıl önce yayınlamıştı. Onlar okunabilir şeylerdi. Ama onu hiçbir zaman ciddi bir yazar olarak düşünmemiştim. Lilas'ta düşünceleri nasıl iyi öyküler haline getirdiğinden söz etmişti. Eski öyküleri çeşitli değişikliklerle dergiler için düzenliyordu. Bunun pek namuslu bir iş olmadığını söyledim. Kabul etti. Ama asıl gelir kaynağının dergiler olduğunu, yeni kitaplar yazmak için gerekli olan parayı dergilerden kazandığını söyledi. Bunu yeteneğine zarar vermeden kimsenin yapamayacağını söyledim. Yazdığı asıl öykülerde sonradan değişiklik yapmanın ona zarar vermediğini söyledi. Buna inanamazdım. Başka bir şeyler konuşmak istedim. Benim inancımı destekleyen, onu inandırabileceğim bir romana gereksinmem vardı ve ben henüz böyle bir roman yazmamıştım. Kolaylıktan kaçmaya başladığımdan beri kitaplarını tahlil etmeye, tanımlamak yerine yazmaya çalışıyordum. Bu çok zordu ve ben herhangi bir şeyi bir roman kadar nasıl uzatacağımı bilmiyordum. Bir paragraf yazmak bütün sabahımı alıyordu. Karım Hadley her ne kadar Scott'ın okuduğu yapıtlarını ciddiye almasa da ufak bir yolculuk yapmama sevinmişti. Onun için iyi bir yazar Henry James gibi olmalıydı. Ama benim için dinlenmenin, yolculuğun iyi bir düşünce olduğunu düşünüyordu. Aynı zamanda ikimiz de araba alabilecek paramız olmasını, birlikte yolculuk yapabilmeyi istiyorduk. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir düştü. Sonbaharda Amerika'da yayınlanan kısa öykülerim için Bonnie ve Leverite'den $200 avansını almıştım. Berlin'deki Frankfurter Zeitung ve Der Querschnitt'e ve Paris'teki Disquartier ve The Transatlantic Review'a öyküler satıyordum. Çeşitli yerlere yapacağımız yolculuklar için para biriktirdiğimizden ancak zorunlu gereksinimlerimiz için para harcıyorduk. Lyon'a gideceğimiz sabah gara oldukça erken geldim ve kapının yanında Scott'ı beklemeye başladım. Trenin hareket saati geldiğinde o hala gelmemişti. Bir giriş bileti aldım ve tren boyunca onu aradım. Ama yoktu. Kondüktöre durumu anlatıp bir bilet parası verdim ve Lyon'daki en iyi oteli sordum. İkinci mevkideydim. Çünkü üçüncü mevki yoktu. Yapılacak bir şey yoktu. Ama Dijon'dan ona telgraf çekecek ve kaldığım otelin adresini bildirecektim. O ayrılmadan telgraf varmazdı. Ama telgrafı karısı ona gönderebilirdi. Yetişkin bir insanın treni kaçırdığını daha önce duymamıştım. Ama bu yolculukta pek çok şey öğrendim. O günlerde huysuzluğum üzerimdeydi. Sinirleniyordum. Montreux'dan geçerken biraz sakinleştim. Kırları seyrettim. Öğleyin iyi bir yemek yiyip bir şişe Saint-Emilion içtim ve başkasının harcamalarını üstlendiği bir yolculuğu kabul edip bize İspanya için gerekli olan parayı harcayan lanetlenmiş bir aptal olsam da bunun bana iyi bir ders olduğunu düşündüm. Daha önce masrafları başkaları tarafından üstlenilen yolculuk önerilerini hiç kabul etmemiştim. Yemek ve otel masraflarını bölüşmek için ısrar etmiştim. Ama şimdi Fitzgerald'ın ortaya çıkıp çıkmayacağını bilmiyordum. Kızınca ona Scott yerine Fitzgerald diyerek içtenlik derecesini azaltıyordum. Sonradan öfkem başlangıçta geçtiği için sevindim. Bu sinirlenmek için yapılan bir yolculuk değildi. Lyon'da Scott'ın Paris'ten ayrıldığını öğrendim. Ama nerede kalacağı konusunda bir şey söylememişti. Bütün otelleri dolaşıp not bıraktım. Ancak Scott yoktu. O zaman bir kahveye gidip aperitif aldım ve gazeteyi okudum. Kahvede ateş yutan ve dişsiz çenesiyle tuttuğu parayı baş ve işaret parmağıyla eğen bir adamla karşılaştım. Diş etleri yara içindeydi. İzleyicilere kötü bir meslek olmadığını söyledi. Benimle bir içki içmesini önerdim. Sevinerek kabul etti. Ateşi yerken parlayan ve kızaran, güzel, esmer bir yüzü vardı. Lyon'da ateş yemek ve para bükmekle para kazanılmadığını söyledi. Sahte ateş yiyiciler mesleği mahvetmişlerdi ve hala da mahvediyorlardı. Bütün gece ateş yuttuğunu ama karnını doyuracak parayı da kazanamadığını söyledi. Ona ağzındaki benzin tadının gitmesi için bir içki ısmarladım ve yeterince ucuz bir yer biliyorsa birlikte bir akşam yemeği yiyebileceğimizi söyledim. Mükemmel bir yer bildiğini söyledi. Algerian lokantasında yedik. Ben yiyecekleri ve Algerian şarabını beğendim. Ucuz bir yerdi. Ateş yiyici güzel bir adamdı ve onun yemek yiyişini seyretmek ilginçti. Diş etleriyle pek çok insanın diş etleriyle çiğneyebileceğinden daha iyi çiğniyordu. Yaşamımı nasıl kazandığımı sordu. Yazar olduğumu söyledim. Neler yazdığımı sordu. Ona öykülerimden söz ettim. Yazılanlardan daha dehşetli ve inanılmaz öyküler bildiğini söyledi. Para ederse onları bana anlatabileceğini ve benim de yazabileceğimi ekledi. Onların ne çeşit öyküler olduğunu sordum. Savaşlar, katliamlar, kıyımlar, vahşetler, korkunç dekorlar, inanılmayacak olaylar ve ayyaşlarla ilgili olduğunu söyledi. Gereksinmem olan her şeyle ilgili. Otele dönüp Scott'ın arayıp aramadığını öğrenmek zaman alacaktı. Onun için hesabı ödeyip kalktım ve bir gün mutlaka tekrar karşılaşacağımızı söyledim. Marseille'e doğru gideceğini söyledi, ben er geç bir yerde karşılayacağımızı yineledim ve yemeği benimle birlikte yediği için teşekkür ettim. Lyon akşamları pek eğlenceli olmazdı. O büyük ve paranın bu gibi harcandığı bir yerdi. Paranız varsa ve bu çeşit yerleri seviyorsanız eğlenceli olabilirdi. Yıllar önce tavuklarının ünlü olduğunu duymuştum ama biz koyun eti yedik. Scott'tan haber yoktu. Alışmadığım konfordaki otele yatmaya gittim ve Sylvia Beach kütüphanesinden aldığım Turgenev'in A Sportsman's Sketches, bir sporcunun kısa öyküleri, adlı yapıtının ilk cildini okumaya başladım. 3 yıldır böyle lüks bir yerde kalmamıştım. Pencereyi açıp başımdaki ve omzumdaki çam yapraklarını silkeledim. Uyuncaya kadar Rusya'da Turgenev'le olmak çok güzeldi. Sabahleyin bir beyefendinin beni beklediğini söylediklerinde tıraş oluyor, kahvaltı için hazırlanıyordum. "Yukarı gelmesini söyleyin lütfen," dedim ve tıraş olmaya devam ettim. Sabahın erken vaktinde canlanmaya başlayan kenti dinleyerek. Scott yukarı çıkmadı ve onunla aşağıda karşılaştım. "Bu karışıklık için çok özür dilerim," dedi. "Hangi otelde kaldığını bilsem bu işi daha kolay çözümlerdim." "Doğru," dedim. Uzun bir mücadele verecektik ve ben barış için hazırdım. "Hangi trenle geldin?" "Senin bindiğinden bir sonrakiyle. Çok rahattı. Birlikte gelsek daha iyi olacaktı." "Kahvaltı ettin mi?" "Hayır, seni arıyordum." "Ne ayıp. Evden burada olduğumu söylemediler mi?" "Hayır. Zelda kendini iyi hissetmiyordu ve gelemezdi. Yolculuk bir karabasandı." "Kahvaltı edelim, sonra da arabayı bulup gidelim." "İyi, burada mı?" "Kahvede daha çabuk olur. Ama burada iyi bir kahvaltı etmek daha iyi olur." "Peki." Jambon ve yumurtanın bulunduğu büyük bir Amerikan sofrasıydı ve çok iyiydi. Ama yiyip hesabı ödeyinceye kadar 1 saat geçti. Scott hesap gelinceye kadar otelde öğle yemeği için bir şeyler hazırlatmaya karar verdi. İtiraz ettim. Makondan bir şişe makon ve sandviç cinsi bir şeyler alabildik. Orası kapalı olsa bile yolumuz üzerinde pek çok lokanta vardı. Ama Lyon tavuklarının çok iyi olduğunu ve bir tane almamız gerektiğini söylemedi. Otelde yemek hazırlatmak bize 4-5 kat pahalıya mal olurdu. Scott benimle buluşmadan önce içmişti. İçkiye gereksinmesi var gibi görünüyordu. Kalkmadan önce barda bir kadeh bir şeyler içmeyi önerdim. Sabahları içmediğini, istersen benim içebileceğimi söyledi. Sabahleyin içip içmemenin kendimi nasıl hissettiğime ve yapacağım işe bağlı olduğunu, yalnız içmek zorunda bırakmamasını ve bana eşlik etmesini söyledim. Öğle yemeğinin hazırlanışını beklerken viski ve periyer içtik ve kendimizi daha iyi hissetmeye başladık. Hesabı Scott'ın ödemek istemesine karşın gene de içki ve oda masraflarını ben ödedim. Zaten yolculuğun başından beri hesap işinde rahat değildim. Hesabı ödemem beni rahatlattı. İspanya için biriktirdiğimiz parayı harcıyordum. Ama Sylvia B. için bana güveni olduğunu ve şimdi yaptığım harcama kadar borç vereceğini biliyordum. Scott'ın arabayı bıraktığı garajda üstü açık Renault marka arabayı görünce şaşırdım. Arabanın üstü Marseilles'te yük boşaltırken veya başka bir nedenden dolayı hasara uğramıştı. Zelda onun kırılmasını emretmiş ve yenisinin takılmasını istememişti. Karısının üstü kapalı arabaları sevmediğini söylemişti Scott. Üstü açık arabayla Lyon'a kadar gelmişler ve yağmur nedeniyle orada durmuşlardı. Scott yıkama, yağlama ve benzin için gerekli ücreti ödedi. Tamirci arabanın yeni piston segmanlarına gereksinmesi olduğunu söyledi ve Scott'ı Paris yapımı piston segmanları almaya ikna etmemi istedi. Araba küçük ve güzeldi. Görevini yapıyordu. Beyefendi üstünü yenilememe izin vermedi. Hayır. Her taşa da bir tane gerekli. Gerekmez. Yağmurluğunuz var mı? Hayır, dedim. Üst konusunda bir şey bilmiyorum. Beyefendiyi biraz ciddileştirmeye çalışın, dedi yalvarırcasına. En azından araç konusunda. Ah, dedim. Yaklaşık bir saat sonra yağmur nedeniyle Lyon'un kuzeyinde durduk. O gün yağmur nedeniyle aşağı yukarı 10 kez durduk. Yağmurluk olsaydı bu bahar yağmurunda yolculuk yapmak zevkli olacaktı. Yağmur başlayınca ağaçların altına veya yol üzerindeki kahvelere sığınıyorduk. Lyon'daki otelde yaptırdığımız mükemmel bir öğle yemeğimiz vardı. Kızarmış tavuk, lezzetli ekmek ve beyaz makon şarabı. Scott her durduğumuz yerde şarap içmekten çok mutlu oluyordu. Makon'dan 4 şişe şarap almıştık. Canımız istedikçe tıpasını çıkarıp içiyorduk. Scott'ın daha önce şişeden şarap içtiğinden emin değildim. Şişeden içmek onu denize ilk kez çıplak giren bir kızın duyduğu heyecana itiyordu. Ama öğleye doğru sağlığından endişelenmeye başladı. Bana geçenlerde 2 kişinin akciğerde kan toplanmasından öldüğünü söyledi. Olay İtalya'da olmuştu ve o olaydan çok etkilenmişti. Ona akciğerde kan toplanmasının zatüre için kullanılan eski bir terim olduğunu söyledim. Bana onun hakkında hiçbir şey bilmediğimi, bildiklerimin ise yanlış olduğunu söyledi. Onun Avrupa'ya özgü bir hastalık olduğunu, babamın tıp kitaplarını okusam bile onun hakkında bilgi edinemeyeceğimi söyledi. Babamın Avrupa'da çalıştığını söyledim. Bu hastalığın Avrupa'da son zamanlarda görüldüğünü, babamın onun hakkında bir şey bilemeyeceğini söyledi. Hastalıkların bölgesel olduğunu, babamın ancak bir kısım hastalıkları tanıyabileceğini ekledi. Babamın Amerika'nın belli bölgelerinde bulunan hastalıklarda başarılı olduğunu, New Orleans ve Chicago'daki cüzdan olaylarından haberi olduğunu söyledim. Doktorların birbirleri arasından bilgi alışverişinde bulunduklarını ve akciğerlerde kan toplanması konusunda bir tıp dergisindeki yazıyı okuduğunu ekledim. Bu onu bir süre sakinleştirdi. İyi ve alkol düzeyi yüksek bir şarap olan, aynı zamanda hastalıklar üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olan makon şarabından içmesi için zorladım. Scott bir süre sustuktan sonra yine başladı. Benim hastalık hakkında söylediklerime dayanarak ateş ve sayıklama nöbetleri başlamadan önce kente varıp varamayacağımızı sordu. Ben akciğerlerde kan toplanması hakkında okuduğum kitaplardan aktarmalar yaparak onu sakinleştirmeye çalıştım. Ama yine de kente ne zaman varacağımızı bilmek istiyordu. Hızlı gidersek bir saate kadar varacağımızı söyledim. O zaman bana ölümden korkup korkmadığımı sordu. Bazen, dedim. Yağmur şiddetlenmişti. İlerideki bir köyde bir kahveye sığındık. O öğle üzeriyle ilgili bütün ayrıntıları anımsamıyorum. Ama bir otele geldiğimizde çok geç olmalıydı. Çünkü içki satan yerlerin hepsi kapanmıştı. Otele varır varmaz Scott yattı. Akciğerlerde kan toplanması hakkında bir şey düşünemediğini söyledi. Sorun Zelda ve genç Scotty'ye kimin bakacağıydı? Karım ve çocuğuma bakmak, oldukça yüklü bir zamanımı alırken onlara nasıl bakabileceğimi düşündüm. Ama elimden geleni yapacağımı söyledim. Ve Scott teşekkür etti. Zelda içki içmiyordu ve Scott'ın İngiliz bir dadısı vardı. Pijamalarımızı giyip giysileri kurutmaya yolladık. Dışarıda yağmur hala devam ediyordu. Scott hastalıkla mücadele ederek uzanmıştı. Nabzını saydım. 72 idi. Alnı soğuktu. Göğsünü ve solumasını dinledim. Her şey normaldi. Bak Scott, dedim. Kesinlikle hasta değilsin. Soğuktan korunmak için en iyi şeyi yapmak istiyorsan yataktan çıkma. Ben viskiyle limon ısmarlayacağım. Bir aspirin yutunca kendini daha iyi hissedersin. Hep aynı lakırdılar, dedi Scott. Ateşin yok. Ateşin olmadan nasıl akciğerlerinde kan toplanır? İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.